iklimin geleceği.
Bir virüsle, korona virüsüyle hayatımız değişti. Olağanüstü günler yaşıyoruz. Programımızın konusu iklim krizi nasıl küresel bir sorunsa, korona da öyle küresel bir sorun. Bu süreçte hepimize düşen görev, paniğe kapılmadan tedbir almak, el ve solunum hijyeniyle kendimizi ve çevremizi korumak, sosyal mesafe kuralını alışkanlık haline getirmek ve bu dönemi evimizden mümkün olduğunca çıkmayarak, çalışıyorsak dışarıda da önlemleri aksatmadan uygulayarak geçirmek. Bir de yalan yanlış haberlerden uzak durmak ve bilime kulak vermek. Geçen hafta korona gibi salgın hastalıkların iklim değişikliğiyle ilişkisini ele almıştık. İnsanların ormanlara, biyoçeşitliliğe verdiği zararlar ne yazık ki bu tip salgın hastalıkların yayılmasına yol açıyor. Harekete geçmenin tam zamanı diyor uzmanlar. Ne kadar haklı olduklarını bir kez daha yaşayarak görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün ormanlar, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği ilişkisini konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Çağatay Tavşanoğlu. Çağatay Bey, merhaba efendim. Programımıza hoş geldiniz.
Merhaba Afife Hanım.
Özellikle içinde bulunduğumuz bu günler gerçekten insanların son derece tedirgin olduğu günler ama küresel çapta bir tedirginlik bu. Küresel çaptaki bu tedirginlik çevre üzerine düşünmemizi de biraz daha yoğunlaştırmış gibi. Biz programımızda iklim değişikliği üzerine konuşurken özellikle biyoçeşitlilikten, ormanlardan yola çıkalım istedik. Ormanların doğrudan nasıl bir bağlantısı olduğunu, hem iklim değişikliğinden daha az etkilenmesinin nasıl sağlanacağını, hem de iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine ormanların nasıl uyum sağlayacağını konuşalım istedik. Ne dersiniz?
Çok iyi fikir kesinlikle. Teşekkürler bu konuyu gündeme taşıdığınız için.
Buyurun efendim.
Bu yani gerçekten şu dönemde aklımızda koronavirüsten başka bir şey gelmiyor. Gündemimiz hep onunla kaplı ama iklim değişikliğinin hayatımızdaki önemini ve gelecekte hani bizim karşımıza getireceği sorunları da unutmamamız gerekiyor. Bu anlamda gerçekten hani böyle bu programınıza devam ettiğiniz için bu kapsamda size de teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür
gerçekten,
ediyoruz.
Yani şöyle bir karşılaştırma yaparsak bugün yaşadığımız koronavirüs krizinin yani ne kadar insanlık tarihinde ne kadardır bir gerçekleşebilir ya da yerküre tarihinde düşünürse belki gerçekten nadir olan olaylardan biri, küresel çapta olan olaylardan biri, belki 100 yılda bir gerçekleşecek bir kriz gibi de tanımlayabiliriz kabaca. Ama içinde yaşadığımız aslında başka bir kriz daha var. Bu da iklim krizi. İklim değişikliğiyle tanımladığımız iklim krizi. Bunu ama ne kadar daha büyük ölçekte ve ne kadar aslında uzun vadede büyük sorunlar yaratacak bir kriz olduğunu anlatmak için de bunda belki 100 bin yılda bir gerçekleşen bir kriz olarak nitelendirebiliriz. Yani dünya tarihinin 100 bin yılda bir gerçekleşen bir kriz içerisindeyiz. Ve buna iklim krizi diyoruz. Dolayısıyla da geleceğimizi özellikle bizden sonraki neslin geleceğini şekillendirecek en önemli krizlerden biri ve bununla baş etmek için de çeşitli yollar bulmamız gerekiyor. Bu anlamda da evet, ormanlar gerçekten oldukça önemli. Ben hani orman iklim ilişkisine geçmeden önce bir tekrardan vurgu yapmak istiyorum. İklim değişikliğinin aslında doğal bir süreç olduğunu. Yani dünyanın oluştuğu işte 4.6 milyar yıl öncesinden beri iklim sürekli değişmiş dünyada. Bunu biz biliyoruz bugünkü kanıtlarla. Yalnız günümüzde yaşadığımız iklim değişikliğinin insanın son 250 yıldaki faaliyetlerinden kaynaklandığını biliyoruz. Özellikle de son 100 yılla artan miktardaki faaliyetlerinden kaynaklandığını biliyoruz.
Ayrıca son 3 ya da 5 yıl arasında da en sıcak, en yoğun iklim değişikliği süreci içinde en sıcak yılların yaşandığına dair kayıtlar da var.
Sürekli rekorlar kırılıyor. Bu aslında bakarsanız geçtiğimiz yüzyıldaki faaliyetlerimizin etkilerini şu anda görmeye başlıyoruz. Çünkü en büyük etki aslına bakarsanız bu iklim değişikliğine yol açan ve küresel ısınmaya yol açan en büyük etki sera gazları ve karbondioksit. Karbondioksitin atmosferde 50 ila 100 yıl kaldığını biliyoruz ve bugün saldığımız karbondioksit molekülleri 50 yıl sonrasının iklimini değiştiriyor. Dolayısıyla da bizim ani hızlı bir tepki vermemiz gerekiyor. Geçmişteki iklim değişikliğinden günümüzdekinin en önemli farkı çok hızlı olması. Aslına bakarsanız geçmişte bin yıllarla ölçülen bir ölçekte gerçekleşen değişiklikler şu anda yüzyıllarla, sadece 100 yıl içinde, 2100 yılında işte 3 ila 6 derece sıcaklık artışından bahsediliyor. Son 20 bin yılda buzul döneminden buzul arası döneme, yani tüm insan medeniyetinin yerküreye yayıldığı buzul arası son dönem, Holosen dönemine geçmemiz için sadece 3 derece yetmiş.
Aslında
dolayısıyla da
bu
çok
söylediğiniz
değişikliğin kıyısında olduğumuzu tekrar hatırlatmakta fayda var.
Bu söylediğiniz hızlı değişimle ilgili olarak belli ki bir faktör var. Bu kadar hızlı değişmesine sebep olan bir faktör. Şimdi ormanlar elbette bin yıl öncesindeki kadar çok değil yeryüzünde ya da 200 yıl öncesi kadar çok değil. Ormansızlaşmayla alakalı olarak insan müdahalesi daha mı hızlı ormansızlığa doğru yol almaya başladı? Onun etkisi var mıdır bu değişiklikte?
Elbette, elbette. Yani iklim değişikliğinin bugün eğer kaynaklarını araştırırsak neden iklim değişiyor? Neden küresel ısınma dediğimiz olgu var? Sıcaklıklar neden artıyor? Kökenine gidersek evet, sera gazı salınımları diyoruz. Fosil yakıt yapıyoruz. Bunlardan kaynaklanıyor. Ama sera gazı salınımının ikinci bir sebebi daha var. Bu da ormansızlaşma dediğimiz olgu. Ya ormanlar aslına bakarsanız çok yüksek miktarda karbon depoları olarak görev görüyorlar. Yani atmosferdeki karbonun atmosferde olması yerine bitkilerin dokusunda yer alıyor karbon. Özellikle ormanlarda ve bu tabii ki ormanlara çok büyük bir önem katıyor. Yani şöyle söyleyebilirim, karasal ekosistemlerdeki karbonun %45'i ormanlarda kilitli durumda. Biz bu ormanları yok etmeye devam ettikçe, özellikle tropik kuşakta, sonuçta bu karbonu bir şekilde atmosfere geçiriyoruz karbondioksit olarak ve küresel ısınmanın etkisini artırıyoruz. Aynı zamanda ormanların sadece bu rolü yok, biliyoruz. Hani sadece küresel ısınma anlamında da değil, erozyon kontrolü anlamında, oksijen kaynağı anlamında, birçok başka bitki ve hayvan türüne habitat sağlaması anlamında, biyoçeşitlik açısından çok büyük önemleri var. Ama biz ormanları kaybederek aslında bütün bunları olumsuz yönde etkiliyoruz. İklim anlamında da bakarsak atmosferik karbondioksit seviyesinin ormansızlaşma artmasına neden oluyor. Bu da doğrudan ısınmanın ana etkileri arasında yer alıyor.
Sayın Tavşanoğlu, söz konusu ormanlar olunca şimdi yağmur ormanları var, Amazon ormanları var. Bir de bizimki gibi yaz mevsimi gelirken orman yangınlarına bu senede hazırlık yaptık gibi bir takım önlemlerle ilgili çalışmalardan söz edilir. Sanki her sene şartmış gibi ormanların yanması yaz geldiğinde. Çok sayıda ormanlık bölgeyi kaybettiğimizi biliyoruz. Yeniden ağaçlandırmak da yeniden bir orman yaratmak anlamına gelmiyor. Oradaki biyoçeşitliliğin oluşması için de çok uzun yılların geçmesi gerektiği söyleniyor.
Evet.
Ama şimdi anlayışta bir farklılık var demek ki, bakış açısında bir farklılık var. Yeşil eşittir iklime katkı anlamına gelmiyor. Yeşilin yerleşik biyoçeşitliliğin korunarak sağlanması gerekiyor ki bu çok büyük bir bakış açısı değişikliği demek. Biyoçeşitlilikle, biyoçeşitliliğin sağlanmasıyla neyi kastediyoruz aslında? Biyoçeşitliliğin korunmasının sağlanmasıyla.
Aslında dediğiniz çok doğru. Yüzeysel olarak şimdi ormanların etkisinden bahsediyoruz, öneminden bahsediyoruz iklim değişikliği için. Ama ormanların kaybedilmesinin bize sadece karbon anlamında değil, biyoçeşitliliği kaybetmekle de ilişkisi var. Biyoçeşitlikten kastımız ne? Biyoçeşitlikten kastımız aslında mesela bir ormanda yaşayan türlerin sayısı, ne kadar çok tür yaşıyor. Aynı zamanda onların farklı genlerinin miktarı, çünkü farklı çeşitleri de yaşayabiliyor. Bunların hepsi biyoçeşitliğinin bir parçası ve siz özellikle tropik yağmur ormanlarından bahsedeceğim. Tropik yağmur ormanlarında siz bu ormanları kaybettikçe hektar başına belki 1000 tane daha şu anda bilim tarafından bile tanınmamış işte böcek, omurgasız başka organizma türlerini zaten yok ediyorsunuz. Ve biz henüz tanımlayamadığımız milyonlarca türü tropik yağmur ormanlarının bir şekilde insan tarafından dönüştürülmesi nedeniyle, ormansızlaşması nedeniyle kaybediyoruz. Burada şeye değinmek istiyorum aslında, bir yandan her yerde farklı olduğunu söylediniz. Bu kesinlikle doğru. Özellikle tropik ormanlarla ılıman ormanlar, hatta bizim daha kuzeyimizde yer alan boreal ormanlar, yani işte kutuplara daha yakın yerlerde yayılan ormanlar arasında ciddi farklılıklar var iklim değişikliğine tepki anlamında. Çünkü Asıl depolama tropik yağmur ormanlarında gerçekleşiyor. Bunu söyleyebilirim. Ama karbon depolaması. Ama en çok da habitat kaybı şu anda tropik yağmur ormanlarında gerçekleşiyor. Aynı zamanda tropik yağmur ormanları buharlaşma sayesinde çok lokal olarak iklimi değiştiriyor. O iklimi soğutuyor. Ve bu etkileri biz ormansızlaşma sonucunda kaybediyoruz. Amazon örneğini verdiniz. Çok doğru. Amazonların çayırlara ya da otlaklara ya da tarım alanlarının çevrilmesi sonucunda lokal iklimin çok ciddi bir şekilde sıcak ve kurak haline geldiğini biliyoruz. O yüzden tropik yağmur ormanları gezegenimizi soğutmak açısından çok kritik. Ama biz mesela ağaçlandırma dediğinizde ağaçlandırmayı nerede yapıyoruz? Ağaçlandırmayı görece daha zengin ülkelerin yayıldığı ılıman kuşakta ve boreal kuşakta yapıyoruz. Ve aslında ılıman ve boreal kuşak ormanları tropik ormanlar kadar iklim değişikliğini o kadar iklim değişikliğine azaltıcı etkileri yol açmıyor. Dolayısıyla bizim asıl habitatı kaybetmememiz gereken yer tropik kuşak ama en çok yok oluşta habitat anlamında tropik kuşakta yaşıyoruz diyebilirim. Bu anlamda da ciddi bir farklılık var. Hem en yüksek biyoçeşitliğe sahip alan küresel çapta söylersem hem de iklim değişikliğine karşı en uyum sağlamamızı sağlayacak olan ekosistem ama en çok kayıp da orada gerçekleşiyor.
Evet. Şimdi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2010 yılında yayınladığı Dünya Ormanlarının Durumu raporu var. Bu rapor 2010 yılı. Oysa ki biz 10 yıl daha geçtik bu sürenin üzerinden. Dünya Ormanlarının Durumu raporuna göre 2000-2010 yılları arasında dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektar orman alanı yok oluyormuş. Bunun gerekçeleri herkes kendine göre bir gerekçe sunabilir, anlaşılmak isteyebilir ama gerekçelerinin dışına çıkıp da gerçekten son derece bilimsel çerçeveden baktığınızda karşımıza dünyada iklim değişikliği eşittir, yaşamdaki değişiklikler, habitat içinde yaşayan canlıların değişiklikleri ve o canlıların diğer canlılarla iletişim kurması sonuçta geldiğimiz noktada bir sürü şeyi açıklamaya yardımcı oluyor. Peki biz iklim değişikliğini yaşıyorken acaba biyoçeşitliliği koruyarak, ormanlarımızı koruyarak yani değişen bu doğal değişim içindeki İklimde var olan farklılıklara uyumu sağlamakta çok mu zorlanıyoruz? Bunun üstesinden gelemez miyiz? Yani beraberce yaşama boyutunda uyum sağlayarak bütün canlılara bu dünyada yer vermek çok mu zor Sayın Tavşanoğlu?
Bu elbette bir zihinsel dönüşüm gerektiren bir şey. Biz burada bir yandan bunu konuşabiliyoruz ama bir yandan da dediğim gibi tropik yağmur ormanlarının bulunduğu ekosistemdeki görece fakir ülkeler bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmek adına orada ormanları kesiyorlar. Sonuçta ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Tropik kuşaktaki görece fakir ülkelerin aslında bütün bu suçu onlara atmak biraz bencillik de olur. Çünkü ılıman kuşakta yer alan zengin ülkelere baktığınızda bu tropik ormansızlaşmanın en büyük sebeplerinden biri aslında bizim burada bu kuşaktaki tüketimimizden kaynaklanıyor. Şimdi çok anlamsız gibi gelecek ama bir ilişki kurabiliriz. Amazon yağmur ormanları Brezilya tarafından, hükümetleri tarafından 10 yıllardır yağmalanıyor, kesiliyor. Bunun temel sebebi tarım alanı açmak, yem bitkileri için tarım alanı açmak. Yem bitkileri de hayvanları beslemekte kullanılıyor. Yani hayvanlar dediğimizde bizim et üretimi için kullanılan evet, büyükbaş hayvanlar. Ama bu Brezilya sonuçta bu hayvanları kendi toplumu için değil, işte Çin'deki ve Avrupa'daki hatta Amerika'daki insanlar için bunu yapıyor. Ve aslında biz burada et yediğimizde ya da özellikle Çin'de et tüketimi oldukça arttı. Çin'de et tüketildiğinde bunun etkisi Amazon yağmur ormanlarından çıkıyor. Başka bir örnek vereceğim. Aynı şeyi işte Kongo yağmur ormanlarındaki kereste üretimi için konuşabiliriz. Ve daha da çarpıcısı Endonezya'da, Güneydoğu Asya'daki ormanlar yağ palmiyesi plantasyonlarına dönüştürülüyor. Adı belki tanıdık gelecektir. Yağ palmiyesinden ne üretiliyor? Palmiye yağı üretiliyor. Bugün markete gittiğimizde herhangi bir paketli ürün aldığımızda çok da ucuz bu yağ. Dolayısıyla da paketli bir ürün aldığımızda herkes palmiye yağını kullanıyor. Bu yağ Türkiye'de üretilmiyor. Avrupa'da da üretilmiyor. Bu yağ Endonezya'da üretiliyor ve biz marketlerden bu tip alışverişler yaptığımızda aslında ekolojik ayak izimizi Endonezya'nın yağmur ormanlarında, Borneo'nun yağmur ormanlarında bırakıyoruz ve şu anda bunu engelleyecek hiçbir şey yok. Endonezya hükümeti gelecek 30 yılda palmiye yağı, yağ palmiyesi plantasyonlarını iki katına çıkarmayı planlıyor. Çünkü çok güzel bir ekonomik getiri ve şu anda bunu engelleyemiyoruz ne yazık ki küresel olarak. Dolayısıyla da olayın bir de küreselleşme ile ilişkili bir boyutu var aslına bakarsan.
Ama geldiğimiz ve yaşadığımız şu süreçte bütün dünyanın evlerine hapsolarak ne zaman biteceğini bilmediği bu süreci yaşarken, kaygısı artıyorken, niye biz bu hale geldik soruları soruluyorken, hatta bir adım ötesinde sürekli komplo teorileriyle açıklanmaya çalışılıyorken aslında gerçek gün gibi ortada değil mi? Galiba bizim dışımızda yaşayan canlılara yaşam hakkı tanımadığımız, biraz daha kazanalım, hep kazanalım ama biz kazanalım dediğimiz için değil mi? O zaman böyle bir sonuç çıkıyor ve bütün dünyadaki erklerin, iktidarların, belki kapital sistemin yöneticilerinin, belki tröstlerin hepsinin elini taşın altına koyup biz bugüne kadar yanlış yaptık deme şansı olamaz mı? Öngörüleriniz var mı bu konuda?
Bu en iyi senaryo elbette. Çünkü yani kapitalist ekonomilerden bahsettiğinizde işin içine para giriyor ve para kazanmayı kimse kaybetmek istemiyor. Bu yani benim kişisel görüşüm elbette böyle olmalı. Bu iki elimizi başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmemiz gerekiyor. Koronavirüs mevzunda da. Ama acaba bu kriz geçtikten sonra seneye acaba tekrardan aynı düzene geri döneceğiz mi bilmiyorum. Ama bunun çok çarpıcı bize atılmış bir tokat gibi düşünüyorum. Yani tüm insanlığa bu koronavirüs krizinin de. Çünkü şu anda yapılan analizler, yorumlar aslında şunu da gösteriyor. Habitat kaybının, ormansızlaşmanın bizi hayvanlarla çok daha fazla, yabani hayvanlarla çok daha fazla etkileşime geçirdiği ve bundan dolayı da bu tip virüslerin önümüzdeki dönemde de çok daha fazla şekilde insanlara sıçrayacağını, yeni genetik karakterler geliştireceklerini ve bunun sonucunda da bizde yeni hastalık dalgaları yaratacağını öngörüyoruz artık. Bunu zaten eskiden beri biliyorduk aslında. Tropiklerdeki ormansızlaşmanın o bölgelerde sıtmayı nasıl arttırdığını biliyorduk. Aslında sıtma da çok ciddi bir etken. Ülkemizde çok çok çok sınırlı olarak var ama tropik Afrika için düşünürseniz en büyük ölüm nedenlerinden biri. Milyonlarca insan sıtmadan dolayı ölüyor. Ama biz bunu zaten 10 yıllardır biliyoruz aslında. Koronavirüsün bile ortaya çıkabileceği 10 yıl önce bilim insanları makalelerinde ortaya koymuş, büyük tehlike arz ediyor. Ama biz bunu biraz göre göre aslında göre göre böyle bir yola girdik. İklim değişikliğiyle de aynı ilişkiyi kurmamız lazım. Yani 20 yıl sonrası için hala şansımız var, 100 yıl sonrası için hala şansımız var. Ve şu andaki algı değişikliğimiz 10 yıllar sonra etki edecek aslında. Özellikle de bu tip problemlerin uzun soluklu olduğunu düşündüğümüzde.
Evet Çağatay Bey, gerçekte 1850'lerden bu zamana kadar insan etkisiyle oluşan karbondioksit salımlarımızın %30'unun arazi kullanım değişikliklerinden, özellikle de tarım ve orman arazilerinin kullanım yöntemlerindeki değişimden kaynaklandığı söyleniyor.
Evet.
Bilimsel pek çok makalede. Şimdi araziye ihtiyacımız var ama sorun galiba buradaki dengeyi kaçırmak. Denge dediğimde yani neyi neye göre tercih edeceğimiz meselesi. Bir doğal değişim var, bir doğal kayıp var. Bir de müdahale ile, insan müdahalesiyle ortaya çıkan kayıplar var. Bu dengeyi sağlamak için her ülke kendince bir takım tedbirler alıyor ama uluslararası anlaşmalar var. Kyoto protokolünden tutun Paris Sözleşmesi'ne kadar ne kadar çok ele alındı bu konu. Oralarda somut maddeler hiç olmadı mı? Bunlar üzerinde ya çok önemli bir çalışma bu. Bunları mutlaka harfiyen yerine getirmeliyiz diyenler vardı ama yeterli sayıda değildi. Bu konuda atılması gereken adımlarda daha ciddi bir yaklaşım olabilir mi bundan sonra?
Aslında evet, uluslararası sözleşmeler oldukça çarpıcı oluyor ve devletlerin uygulaması gereken reçeteleri açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ama buna uyan, bunu izleyen ne kadar oluyor? Bu biraz tartışılır işte. Mesela 2015 Paris'ten bahsettik. 2016'da yürürlüğe girdi biliyorsunuz. Sonuçta gerçekten 2020 sonrası iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bir yol haritası çiziyor.
Evet.
Şimdi mesela ormanlardan konuşuyoruz. Ormanlarla ilgili maddesi var. Beşinci maddesi vardı Paris Sözleşmesi'nin. ve ormansızlaşmaya özellikle atıf yapıyor. Bu çok önemli. Ormansızlaşmanın için ormansızlaşmayla ortaya çıkan emisyonları azaltma, salımı azaltma. Bu en önemli maddelerden biri. Orman karbon depolarını artırma ayrı bir madde ve iklim değişikliğine uyumlu orman yönetimi. Bunların hepsi aslında bu sözleşmeyi imzalayan 200'e yakın ülkenin aslında altına imza attığı maddeler. Yani biz hepimiz ormansızlaşmayı önleyeceğimiz konusunda bir taahhüt veriyoruz aslında bakarsanız ve ormanları sürdürebilir hale getirmek konusunda. Ama bunu ne kadar uygulayabileceğiz? Bu işte bu işin içinde başka politik süreçler var, ekonomik süreçler var, küreselleşme var ve bunların hepsi aslında bir bütün olarak değerlendirmesi gerekiyor. Yani sadece bir sözleşmeye imza atılması o devletlerin çoğunluğunun buna uyacağı anlamına gelmiyor ki biliyoruz iklim değişikliğiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün iklim değişikliği şeylerden çekildi ve bu konuda adım atmıyor. Bu konudaki araştırmaları bile fonlamıyor artık politik süreçlerden dolayı. Dolayısıyla da biraz daha bu konuda adım atmamız gerekiyor. Bu tip anlaşmalar umut verici. Şu anlamda bu kadar ülke bir araya gelip bu sorunu tanımlayabiliyor ve bu sorunun gelecekteki çözümü için öneriler sunulabiliyor ve bu öneriler gerçekçi öneriler gerçekten. Ormansızlaşmayı azaltırsanız çok çok çok önemli biyoçeşitlilik kaybından da engellemiş olursunuz. İklim değişikliğini de engellemek yönünde büyük bir adım atarsınız. Ama bunun haricinde birçok maddesi var tabii ki. Ama neticede pratiğe geçmesi gerçekten başka bariyerlere takılıyor aslında bakarsanız. Hani bilim insanlarının 10 yıllardır söylediği şeyleri bugün yaşıyoruz. İklim değişecek dediler, sıcaklık olacak dediler, seller olacak dediler. Şimdi yine söylüyoruz, halen devam ediyoruz söylemeye. Ama bunun dinlenmesi bazen bir neslin değişmesi gerekiyor bazı şeylerin dinlenmesi için. 10 yıllar geçmesi gerekiyor ama iklim değişikliği söz konusu olduğunda 10 yıllar bizim için gerçekten harcanmış zamanlar. Hemen şimdi harekete geçmemiz ve bu konuda en sağlıklı sonuçlar aldığımız için de elzem.
Evet, hatta belki bir gün söylense de artık bir anlamı kalmamış olacak, sınıra gelinmiş olacak. Kesinlikle. O sınıra gelmemek lazım. Ama önümüz bizim açımızdan baktığımızda tabii sadece dünya değil, ülke çapında gördüğümüz bir gerçeklik de var. Akdeniz ikliminde, Akdeniz kuşağında ormanlar her sene gerçekten yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte ciddi kayıplar yaşatılıyor bu bölgelerde. Acaba bu konuda önerileriniz olabilir mi? İnsan eliyle orman yangınlarının olmaması için bu süreçte ne yapılması gerekir?
Şu anda ülkemiz için konuşursak, yani bir bölgesel olarak değişmekle birlikte orman yangınının %85'i insan kaynaklı olarak başlıyor. Geri kalanı yıldırımlardan oluşuyor. Evet. Bu hemen hemen bütün Akdeniz ülkeleri için geçerli. Kuzey Akdeniz havzasındakiler için. En büyük risklerden biri bu aslında. Bizim kuşaktaki, Akdeniz kuşağındaki ülkeler için iklim değişikliğinin kuraklığı artırması sebebiyle, yağışı azaltması, sıcaklıkları artırması sebebiyle yangın mevsiminin uzaması büyük bir risk. Bu aynı zamanda yangınların büyümesi için de büyük bir risk oluşturuyor ve bizim beklediğimiz gelecek 10 yıllar içinde, belki de o kadar uzak zamanda değil, yangınların çok yoğun bir şekilde artması, hem şiddetinin artması hem büyüklüğünün artması. Dolayısıyla siz yangın sebebi ne olursa olsun, isterse bir yıldırımdan çıksın, isterse insan kaynaklı bir yangın olsun, yangınları durdurmakta gerçekten zorlanacağımız dönemlere giriyoruz. Artık isterseniz uçak kullanın, isterseniz helikopter, isterseniz arazözlü ya da insan kaynağı kullanın, yangınları bir noktada durduramayacağımız mesela noktaya gelebiliriz. Avustralya yangınları bu konuda çok güzel bir örnek oluşturuyor. Tabii. Gerçekten ders çıkarmamız lazım. Ne yapılabilir? Belki ormancılık politikalarımızı gözden geçirmemiz gerekebilir. Daha az yanıcı türleri belki kullanmamız gerekebilir ormancılık anlamında. Ya da yangın sonrası toparlanabilme yeteneği yüksek türleri kullanmamız gerekiyor. Bu ne demek? Yangından sonra kendini doğal olarak yenileyebilen türleri doğal ormanlarda kullanmak. Tabii bir yandan da iklim değişikliğine dayanıklı olmaları gerekiyor bu türlerin aynı zamanda.
Ama en önemlisi de galiba politikalarda değişikliğe gitmek. Bakış açısında küresel ölçekte olduğu gibi ülkesel ölçekte de değişikliği kesinlikle göz ardı etmemek.
Kesinlikle. Efendim, yani 30 yıl öncesinin politikalarıyla gelecek 30 yılı planlayamayız.
Planlayamayız.
Ormanlar içinde geçer.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu açıklamalarınız, değerli bilgilerinizi paylaştığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyoruz Sayın Tavşanoğlu.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.
Hoşçakalın. Doçent Doktor Sayın Çağatay Tavşanoğlu'ydu sevgili dinleyiciler, iklimin geleceğinde konuğumuz. İklim değişikliği küresel bir sorun ve bu sorunu çözmek, yaşanası bir dünyanın geleceği için harekete geçmemizin tam zamanı diyoruz her hafta. Ormansızlaşma ve salgın hastalıklar hepsi bir bütün. Birlikte el ele vererek bu sorunların da üstesinden gelebiliriz. Çok sık ellerimizi yıkadığımız şu günlerde suyu dikkatli kullanmaya, bir de maske ve eldivenleri çöpe ve atık kutularına atmaya özen gösterelim, ama bunlar için de özel açıklamalar var, onları lütfen takip edelim. 2030'a, 2050'ye daha çok var demeden, bilime kulak vererek iklim değişikliğinin getireceği olumsuzlukları bugünden görelim. Her Perşembe iklim için sizinle olmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Mehmet Serin ve ben Hafize Okan. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.
İklimin geleceği.